KPSS, kamu personeli seçme sınavlarına hazırlık, genel yetenek, genel kültür. 16. kaset, 2. yüz. Sayfa 847. Hümanizm. Eski Yunan ve Latin kültürünü en yüksek kültür örneği olarak alan ve Orta Çağ skolastik düşüncesine karşı 16. yüzyıl Avrupa'sında doğan ve gelişen felsefe, bilim ve sanat görüşü. İnsanlık sevgisini en yüce amaç ve olgunluk sayan doktrin. İçtihat. Kanunların tam olarak açıklayamadığı veya açıklamada yetersiz kaldığı konularda Danıştay veya Yargıtay gibi üst hukuk kurumlarının o konuda kesin bir görüş belirtmesi ve hüküm vermesidir. Bu hüküm daha sonra tüm devlet kurumları ve fertler için kanun gücünde bağlayıcılığı vardır. İslahat. Herhangi bir kuruluşta devlet düzeninde eskimiş ya da bozulmuş olan yanları düzeltmektir. Osmanlı tarihinde 17. yüzyıldan başlayarak kurumlarda yapılan düzenlemelere ve 18. yüzyıldan itibaren Batı örneğine göre girişilen yenileşme ve ilerleme atılımlarına islahat denilmiştir. İhtilal. Bir devletin ekonomik, sosyal ve politik yapısını birdenbire değiştirmek için çıkan zorlayıcı eylem. İmparatorluk. Bir imparator tarafından yönetilen ve egemenliği altında birçok milleti ve topluluğu bulunduran büyük devletlere verilen isimdir. İmtiyaz. Bir kişiye, kurula veya devlete verilen ayrıcalık. İnkılap. Değişme. Bir halden başka bir hale dönme. Yenilik hareketleri. Kapitülasyon. Bir devletin kendi vatandaşlarının zararını olarak başka bir devlete tanıdığı ticari, adli, siyasi, mali ayrıcalıklardır. Liva. Tanzimattan sonra vilayet ile kaza arasındaki birim. Mutasarrıflık. Sancak. Liva yöneticilerine mutasarrıf adı verilirdi. Merkantilizm. Amerika'da altın ve gümüş madenlerinin bulunmasından sonra 16. ve 17. yüzyıl ortaya atılan ve devletin zenginliğinin değerli madenlere sahip olmaktan ileri geldiğini savunarak bu madenlerin hangi araçlarla elde edileceğini belirten iktisat doktrini. Meşrutiyet. Bir ülkede meclis ile başta bir hükümdar bulunan idari şekline denir. Meşruti idarelerde halk yönetime katılma olanağı kazanır. Monarşi, bir devletin irs yoluyla veya seçimle verilen yetkilerin tek bir kişi tarafından kullanılan yönetim, krallık şeklidir. Monarşilerde devletin başındaki kişi kendisini kimseye karşı sorumlu görmez. Müsadere, Osmanlı Devleti'nde uygulanan cezalardan biridir. Gözden düşen ve görevden alınan devlet memurlarının veya şer'i mahkemelerin verdikleri kararlar doğrultusunda halktan herhangi birinin mal ve mülklerinin bir kısmına veya tümüne devletin el koyması esasına dayanır. Oligarşi, bir sınıfın, zümrenin yönetimi üstlenmesidir. Örneğin asillerin etkili olduğu yönetim tarzı oligarşidir. Panslavizm, Slav soyundan gelen tüm halkların bağımsızlığını ve tek bir devlet çatısı altında yaşamasını hedefleyen ve Osmanlı Devleti'nin son döneminde Rusya tarafından uygulamaya sokulan düşünce akımı. Panislamizm, Tanzimat devrinden sonra ortaya çıkan fikir akımlarından biridir. Devletin her tarafındaki Müslümanlara önem veren ve bütün Müslümanlar arasında bir birliğin gerçekleşmesini sağlamaya çalışan ve devletin sosyal bağlarını din birliğinde arayan bir akımdır. Pantürkizm, Osmanlı Devleti'nin kurtuluşunun İslamcılık ve Osmancılıkla mümkün olamayacağını, kurtuluşun ancak Türk unsuruna dayanmakla mümkün olacağını kabul eden bir fikir akımıdır. Redif, yedek asker. Osmanlı ordusunda 4 yıl muazzaflık, 2 yıl ihtiyal, toplam 6 yıl nizamiye askerliği tarafından 14 yıl devam eden, fiili olmayan askerlik yükümlülüğü savaş esnasında silah altına alınırlar ve bunlardan redif tabur ve alayları oluşturulurdu. Reji, Osmanlı Devleti'nde tütün işletmesini yöneten yabancı şirket. Bu Fransız şirketi 1925 tarihinde kabul edilen yasayla tekel olarak devlet mülkiyetine geçmiştir. Softa, birinci medrese öğrencisi, İkinci, bir görüşe, bir insana körü körü bağlanan kimse. Üç, yaşadığı çağın gerisinde kalmış, geri kafalı kimse. Şerif, Hazreti Peygamber'in torunu, ve Hazreti Ali'nin küçük oğlu olan Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlere verilen bir ünvan. Şeyhülislam, Müftü. Osmanlı Devleti'nde İlmiye Teşkilatı'nın başında bulunan ve günümüzde Diyanet İşleri Başkanı ile Adalet Bakanlıkları'nın görevini yapan bir devlet görevlisi. Önemli konularda alınan kararlarının dine uygun olup olmadığını belirten, fetvayı vermekle görevlidir. Şeyhülislamların devlet yönetiminde verdikleri fetvalarla çok önemli bir etkinlikleri vardı. Ümmet, kavim ve ırk ayrımı gözetmeksizin bütün Müslümanların tek bir ideal altında birleştirilmesi anlayışı. Veliaht, bir hükümdarın ölümü ya da tahttan çekilmesinden sonra tahta geçmeye aday olan kimselere verilen ad. Zaptiye, atlı ve yaya görevlilerden oluşan, bugünkü anlamda polis ve jandarmanın görevlerini üstlenmiş olan kolluk ve güvenlik kuvvetlerine verilen isim. Osmanlı kültür ve uygarlığı test 1. 1. Osmanlı Devleti'nde esnaf ile devlet arasındaki diyalog aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanmıştır? A. Atabeylik, B. Lonca, C. Enderun, D. Darülfünun, E. Defterdar. 2. Osmanlı Devleti'nin resmi dili aşağıdakilerden hangisidir? A. Arapça, B. Rumca, C. Farsça, D. Türkçe, E. Hakaniye. 3. 1. Selimiye, 2. Şehzadebaşı, 3. Süleymaniye camilerinden hangileri Mimar Sinan'ın ustalık eseridir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 4. Osmanlı Devleti'nde minyatür alanında aşağıdaki sanatçılardan hangisi ünlü olmuştur? A. Mimar Mehmet Ağa, B. Hafız Osman, C. Levni, D. Dede Efendi, E. Osman Hamdi Bey. 5. Osmanlı Devleti'nde Avrupa mimari tarzının etkisiyle yapılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir? A. Revan Köşkü, B. Dolmabahçe Sarayı, C. Nuri Osmaniye Camii, D. Sultanahmet Camii, E. Beylerbeyi Sarayı. 6. 1. Anadolu Hisarı, 2. Bağdat Köşkü, 3. Genel Nesibe Darüşşifası, 4. Arap Ata Türbesi. Yukarıdaki eserlerden hangileri Osmanlı Devleti dönemine aittir? A. 1 ve 2, B. 1 ve 4, C. 2 ve 3, D. 1 ve 3, E. 3 ve 4. 7. Osmanlı Devleti'nde 1. Müslüman halk, 2. Kapı kulları, 3. Hristiyan halk gruplarından hangileri haraç vergisi ödemekle yükümlüdür? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 8. Tanzimat fermanı ve meşrutiyetlerle padişahın yetkilerinde düzenlemeler yapılmasına rağmen padişahın mutlak otoritesi devam etmiştir. Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Saltanatın babadan oğula geçmesi, B. Padişahların divana başkanlık yapması, C. Padişahlara yönetim hakkının Tanrı tarafından verildiği inanılması, D. Kanunların İslam hukukuna dayanması, E. Padişahların güçlü bir şahsiyete sahip olmaları. 9. Kuruluş döneminde padişahlar divana başkanlık yapmışlardır. Ancak Fatih'ten itibaren sadrazamlar divana başkanlık yapmaya başlamışlardır. Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Divan üyelerinin görüşlerini rahat söylemelerini sağlamak, B. Devlet teşkilatının bozulması, C. Sadrazamın yetkilerini arttırmak, D. Divanın eski önemini kaybetmesi, E. Kararlarda son sözün padişaha ait olması. 10. Aşağıdakilerden hangisi Lonca Teşkilatı'nın görevlerinden biri değildir? A. Üyelerine mesleki eğitim verme, B. Esnaflar arasında dayanışmayı sağlama, C. Üretimde kaliteyi yükseltme, D. Esnaflarla hükümet arasındaki ilişkileri düzenleme, E. Bilim ve sanat alanında çalışmalar yapma. 11. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesini aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır? A. Genç Osmanlılar, B. Rum azınlıklar, C. Halk, D. Hareket Ordusu. E. İttihat ve Terakki Cemiyeti. 12. Osmanlı Devleti'nde cemaat kavramı Hristiyan, Ermeni ve Musevi topluluklar için geçerliydi. Fatih tarafından devletle Hristiyan halkın ilişkilerini düzenlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisi görevlendirilmiştir? A. Katolik Kilisesi. B. Protestan Kilisesi. C. Fener Patrikhanesi. D. Yahudi Haham Başısı. E. Lonca Teşkilatı. 13. Osmanlı Devleti'nde toplumun bazı ihtiyaçlarının karşılanması zenginlerin ve devlet adamlarının kurdukları vakıflara bırakılmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin giderlerinden bir bölümü vakıf gelirleriyle karşılanmamıştır? A. Eğitim. B. Sağlık. C. Ulufe. D. Ulaşım. E. Ticaret. 14. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin bozulmasıyla ortaya çıkan bir durum değildir? A. Celali isyanlarının yaygınlaşması. B. Tarım faaliyetlerinin yavaşlaması. C. Mülk topraklarının ortadan kalkması. D. Köy ve şehirlerde nüfus dengesinin bozulması. E. Tımarlı sipahilerin önemini kaybetmesi. 15. 1. Üretimin sürekliliğinin sağlanması. 2. Atlı asker yetiştirilmesi. 3. Yeni fethedilen yerlerin defterlere kaydedilmesi. Yukarıdakilerden hangileri tımarlı sipahilerin görevlerinden değildir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 2 ve 3. 16. 17. yüzyılda Koçu Bey'in risalesine göre ehil olmayan kişilere müderrislik verilmiş, ilmiye mensupları kısa sürede görevden alınmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A. Medreselerin kapatılmasına. B. Bilim hayatında durgunluğun başlamasına. C. İlk öğretimin zorunlu hale gelmesine. D. Pozitif bilimlere önem verilmesine. E. Mısır ve Suriye'deki medreselere öğrenci gönderilmesine. 17. Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi fiyat artışlarının dış nedenlerindendir? A. Asker maaşlarının artması. B. Köylülerin topraklarını terk etmesi. C. Avrupa'dan Osmanlı ülkesine kaçak altın ve gümüşün girmesi. D. Tımar sisteminin bozulması. E. Üretimin tüketimi karşılayamaması. 18. Fatih, bilim adamlarına saygılı davranmış, onları takdir ederek aralarında ayrım yapmamış ve bilim adamlarına geniş imkanlar sağlamıştır. Bu durumun 1. Avrupa'daki gelişmelerin yakından takip edilmesi, 2. Bilim adamlarının İstanbul'a toplanması, 3. Bilimsel çalışmaların hızlanması, sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 2 ve 3. 19. Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Humayun'un özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Temel yönetim örgütü olması. B. En yüksek mahkeme olması. C. Bazı yönlerden günümüzdeki bakanlar kuruluna benzemesi. D. Devletin yıkılışına kadar padişah başkanlığında toplanması. E. Seyfiye, ilmiye ve kalemiyeden temsilcilerin bulunması. Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Test 2. 1. 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasındaki üretim ilişkileri değişmiştir. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya yakın bölgelerinde, özellikle Balkanlarda, pamuk, keten, kenevir ve tütün gibi sanayi ham maddesi ürünlerinin tarımı yaygınlaşmış ve önem kazanmıştır. Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasındaki ilişkilerin değişmesinde 1. Avrupa'da sanayileşmenin hızlanması, 2. Osmanlı ülkesinde hayvancılık faaliyetlerinin azalması, 3. Balkan uluslarının Osmanlı Devleti'nden ayrılması, gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 2 ve 3. 2. Aşağıdakilerden hangisi iltizam sistemi ile ilgili değildir? A. İlk defa Kanuni zamanında uygulanmaya başlamıştır. B. Devletin nakit ihtiyacı karşılanmıştır. C. Eyaletlerin vergileri açık arttırmayla satılmıştır. D. Köylüden kanunsuz olarak fazla vergi alınmıştır. nizam-ı cedid giderleri bu sistemle karşılanmıştır. 3. Yabancıların Osmanlı topraklarında mülk sahibi olmaları aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır? A. Tanzimat Fermanı, B. Senedi İttifak, C. Islahat Fermanı, D. Birinci Meşrutiyet, E. İkinci Meşrutiyet. 4. Aşağıdakilerden hangisi miri araziler içerisinde gösterilebilir? A. Öşür arazisi, B. Haraç arazisi, C. Zeamet, D. Vakıf arazisi, E. Mülk arazisi. 5. Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda sınırlarının genişlemesi sonucu giderleri artmış ve uzak bölgelerdeki toprakların vergilerinin toplanması zorlaşmıştır. Bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir? A. Devşirme sisteminin, B. Tımar sisteminin, C. İltizam sisteminin, D. Lonca sisteminin, E. Pencik sisteminin. 6. 19. yüzyılda gayrimüslim cemaat mahkemeleri aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak çalışmıştır? A. Şeyhülislam'a, B. Hariciye Nezaretine, C. Sadrazam'a, D. Konsolosluklara, E. Adliye Nezaretine. 7. Aşağıdakilerden hangisi ilmiye sınıfına mensuptur? A. Müderris, B. Defterdar, C. Usta, D. Kalfa, E. Nişancı. 8. Osmanlı Devleti'nde köylünün güvenliğini ve üretimin sürekliliğini sağlamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir? A. Mültezim, B. Beylerbeyi, C. Subaşı, D. Tımarlı Sipahi, E. Kadı. 9. Osmanlı Devleti'nde miras, ticaret ve nikah işlemleriyle ilgili davalar aşağıdakilerden hangisi tarafından karara bağlanmıştır? A. Subaşı, B. Ayan, C. Sipahi, D. Kadı, E. Sadrazam. 10. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti oturdukları yerleri terk eden reaya ve aşiretlerin iskan sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmış ve göçleri önlemek amacıyla çeşitli yasal tedbirlere başvurmuştur. Osmanlı Devleti bu uygulama ile 1. Üretimi sürdürme, 2. Ülkede karmaşa çıkmasını önleme, 3. Yeniçeri isyanlarını engelleme amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği savunulabilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 11. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda Osmanlı veraset sisteminde yapılan değişikliğin sonuçlarından değildir? A. Şehzadelerin tecrübesiz yetişmesi, B. Merkezi otoritenin zayıflaması, C. Kardeş katlinin önlenmesi, D. Hanedanın en yaşlı üyesinin hükümdar olması, E. Taht kavgalarının savaşlara neden olması. 12. Osmanlı Devleti'nde hayvanlar için alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir? A. Anam, B. Öşür, C. Cizye, D. Avarız, E. Haraç. 13. Osmanlı ülkesinde ilk yabancı okulu aşağıdaki devletlerden hangisi açmıştır? A. İngiltere, B. Fransa, C. Rusya, D. ABD, E. Almanya. 14. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki sanat dallarından hangisi daha az gelişmiştir? A. Mimari, B. Minyatür, C. Resim, D. Hat, E. Süsleme. 15. Osmanlı klasik mimarisi aşağıdaki dönemlerin hangisinde önemini kaybetmeye başlamıştır? A. Lale, B. II. Mahmut, C. Meşrutiyet, D. Kanuni, E. Tanzimat. 16. Osmanlı Devleti'nde boy ve Türkmen geleneklerinin devam etmesi aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine ortam hazırlamıştır? A. Tarım, B. Ticaret, C. Sanayi, D. Hayvancılık, E. Askerlik. 17. Gelirleri kale muhafızları ve tersane giderlerine ayrılan topraklar aşağıdakilerden hangisidir? A. Mukataa, B. Yurtluk, C. Ocaklık, D. Paşmaklık, E. Metruk arazi. 18. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ticaretini olumlu yönde etkilemiştir? A. Ticaret yollarının değişmesi. B. Kapitülasyonların yaygınlaşması. C. Dış ticaretin yabancıların eline geçmesi. D. Balta Limanı Anlaşması'nın imzalanması. E. Trabzon ve Kırım'ın alınması. 19. Osmanlı Devleti'nde en büyük yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Eyalet. B. Nahiye. C. Kaza. D. Sancak. E. Köy. 20. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi taşradaki idarecilerin merkezi yönetim üzerinde etkili olduğunu gösterir? A. Senedi İttifak. B. Meşrutiyet. C. Tanzimat Fermanı. D. İslahat Fermanı. E. Yeniçeri. 21. Aşağıdakilerden hangisi kapıkulu askerlerinin özelliklerinden biri değildir? A. Maaşlı askerler olması. B. Eyaletlerde yetiştirilmeleri. C. Devşirme sistemiyle toplanmaları. D. 1. Murat döneminde kurulmaları. E. Sadece askerlikle uğraşmaları. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu. Bölüm 10. Trablusgarp Savaşı. Trablusgarp Savaşı'nın çıkmasında sömürgecilik yarışında geç kalan İtalya'nın sanayisi için ham madde ve pazar arayışı, Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ı koruyamayacak durumda olması, coğrafi konumu itibariyle İtalya'ya yakın olan Trablusgarp'ın ticaret yolları üzerinde bulunması ve zengin petrol kaynaklarına sahip olması gibi nedenler etkili olmuştur. 1909 yılında Rusya ile gizli bir anlaşma yapan İtalya, Trablusgarp'ta yerleşen İtalyanlara kötü davranıldığını ve Osmanlı Devleti'nin bölgeyi uygarlık alanında geri bıraktığını ileri sürerek 28 Eylül 1911'de Trablusgarp'ın kendisine verilmesini istemiş ve Osmanlı Devleti'ne savaş açmıştır. 1911. Osmanlı Devleti Trablusgarp'a karadan ve denizden yardım gönderemedi. Çünkü Mısır'a yerleşmiş olan İngiltere'nin tarafsızlığını ilan etmesi, Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'la kara bağlantısını kesmiş ve deniz gücü olmadığından donanma gönderilememişti. Osmanlı Devleti yerli halkın teşkilatlandırılması için Kurmay Binbaşı Enver, Kurmay Binbaşı Fethi Okyar, Kol Ağası Yüzbaşı Mustafa Kemal Atatürk ve Nuri Bey Jonker gibi genç subayları Trablusgarp'a gönderdi. Yapılan savaşlarda Mustafa Kemal Derne ve Tobruk'ta önemli başarılar kazanmıştır. Osmanlı Devleti Balkan Savaşları'nın başlaması üzerine İtalya ile Uşi anlaşmasını imzaladı. 18 Ekim 1912. Bu anlaşma ile Trablusgarp Savaşı sona ermiştir. Savaşın sonuçları. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprağı Trablusgarp ve Bingazi'yi İtalyanlara bırakarak bu kıtadan tamamen çekilmiştir. Rodos'u ve 12 adayı ele geçiren İtalya, Ege Denizi'nde etkin bir güç haline gelmiş, Osmanlıların Ege'deki hakimiyeti sarsılmıştır. Osmanlı Devleti Balkan Savaşları'ndan mağlup çıktığından İtalya'ya bırakılan adaları geri alacak güce sahip değildi. İtalya bu nedenle adaları geri vermedi. 12 ada 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar İtalya'da kaldı. Savaşta mağlup olan İtalya adaları Yunanistan'a bırakmıştır. 1947. Balkan Savaşları. 1. Balkan Savaşı. 1. Balkan Savaşı'nın çıkmasında Rusya'nın tarihi emellerine ulaşabilmek amacıyla Balkan uluslarını Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması, Balkan uluslarının iyice zayıflayan ve yıkılmakta olan Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki topraklarını ele geçirmek istemesi, Avrupalı büyük devletlerin kendi politikaları doğrultusunda Balkan uluslarını desteklemeleri, Osmanlı Devleti'nin politik bölünmüşlük içerisinde bulunması ve askeri birliklerinin bir kısmını tahriz etmesi gibi nedenler etkili olmuştur. Karadağlıların saldırısıyla 1. Balkan Savaşı başlamıştır. 8 Ekim 1912. Bu savaş sırasında Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ devletleri Osmanlı Devleti'ne karşı aralarında ittifak yaptılar. 1. Balkan Savaşı'nda Balkanlardaki Osmanlı ordusunun kısmının terhis edilmesi, orduda particilik ve ikiliğin çıkmasından dolayısıyla disiplinin bozulması, Osmanlı ordularının dört ayrı cephede savaşması ve Balkan uluslarının Avrupalı büyük devletler tarafından desteklenmesi gibi etkenler Osmanlı Devleti'nin mağlubiyetine sebep olmuştur. 1. Balkan Savaşı'nın sonuçları. Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklareli dahil Balkan topraklarından çekilmiştir. Böylece Midye, Enes hattının doğusundaki topraklar Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmıştır. 1. Balkan Savaşı sırasında Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir. Böylece Arnavutluk Osmanlı Devleti'nden ayrılan son Balkan Devleti olmuştur. Londra'da görüşmeler devam ederken İttihat ve Terakki Partisi 1. Balkan Savaşı'ndaki yenilgisinden dolayı yıpranan Kamil Paşa hükümetini Babali baskını ile devirerek iktidarı ele geçirmiştir. 1. Balkan Savaşı sonunda Bulgaristan Ege Denizi'ne ulaşmış ve Osmanlı Devleti'nin batıda sadece Bulgaristan'la sınırı kalmıştır. 1. Balkan Savaşı'ndan sonra Osmanlıcılık fikrinin başarılı olmayacağı görülmüş ve Türkçülük akımı güçlenmiştir. Balkanlarda Türk azınlığı sorunu ortaya çıkmış, Osmanlı Devleti'nin elinden çıkan Balkan topraklarından birçok Türk ve Müslüman Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmıştır. 2. Balkan Savaşı. Londra Anlaşması'na göre en fazla toprağı Bulgaristan almıştı. Büyük bir Bulgaristan devletinin ortaya çıkması ve topraklarını Ege Denizi'ne kadar genişletmesi Yunanistan ve Sırbistan'ın tepkisine neden oldu. Sonuç olarak Osmanlı Devleti'nden alınan toprakların paylaşımı Balkan ulusları arasında 2. Balkan Savaşı'nın çıkmasına neden olmuştur. 1. Balkan Savaşı'nda yıpranan Bulgar kuvvetleri bütün cephelerde yenilmeye başladı. Bunun sonucunda Bulgaristan Edirne'deki askerlerini geri çekmek zorunda kaldı. Bu durumdan faydalanmak isteyen Osmanlı Devleti harekete geçti. Kurmay Yarbay Enver Bey komutasındaki Türk ordusu Londra Anlaşması'nda belirtilen Midye-Enes sınırını geçerek Kırklareli ve Edirne'yi geri aldı. Türk kuvvetlerinin Meriç Nehri'nin batısına geçmesine büyük devletler izin vermediler. 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Balkan ulusları Osmanlı Devleti'nden aldıkları toprakları Bükreş Anlaşması ile paylaşmışlardır. Bu anlaşmadan sonra Balkan ulusları Osmanlı Devleti ile ayrı ayrı anlaşma imzalamışlardır. Osmanlı Devleti bu anlaşmalarla Balkanlarda kalan Türklerin haklarını garanti altına almaya çalışmıştır. 1. Dünya Savaşı 1914-1918. 1. Savaşın nedenleri. 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasında Almanya ile İngiltere arasındaki ham madde ve pazar rekabeti, Fransa'nın Almanya'ya kaptırdığı Alsas-Loren kömür havzasını geri almak istemesi, Rusya'nın dünya ticaretinde pay sahibi olmak amacıyla sıcak denizlere ulaşmak ve Balkanlarda otoritesini arttırmak için Slav toplulukları kendi idaresi altında birleştirmek istemesi, sömürgecilik yarışına geç katılan İtalya'nın Akdeniz'de etkinliğini arttırmak ve yeni sömürgeler elde etmek istemesi, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu'nun ülkesindeki ulusçuluk hareketlerini engelleyerek birliğini korumaya ve Balkanlarda gücünü arttırmaya çalışması, Avusturya-Macaristan veliahtının Saraybosna'da bir Sırp tarafından öldürülmesi gibi nedenler etkili olmuştur. Avusturya-Macaristan veliahtının öldürülmesi 1. Dünya Savaşı'nı fiilen başlatmıştır. 2. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi. 1. Dünya Savaşı başladıktan sonra Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etti. Seferberlik ilan ederek boğazları kapattı. Kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını açıkladı. Osmanlı Devleti Avrupa devletlerinin arka arkaya savaşa başlaması üzerine siyasal yalnızlıktan kurtulmak amacıyla anlaşma devletleriyle ittifak girişimlerinde bulundu. Ancak İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'ni müttefik olarak kabul etmediler. Anlaşma devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu ile ittifak yapmamalarında Osmanlı Devleti'nin askeri ve ekonomik yönden iyice zayıflamış olması, Osmanlı topraklarını paylaşmak istemeleri, Rusya'nın Osmanlı topraklarında emellerinin olması ve İngiltere'nin Rusya'yı kaybetmek istememesi gibi etkenler etkili olmuştur. İtilaf devletleri Osmanlı Devleti'nin savaş sırasında tarafsız olmasını istiyorlardı. İtilaf devletlerinin bu politikasında yeni cephelerin açılmasını önlemek istemeleri, İngiltere'nin uzak doğu sömürge yollarını güvenlik altında tutmak istemesi etkili olmuştur. anlaşma devletleriyle ittifak yapma olanağı bulamayan Osmanlı Devleti, Almanya'ya yönelmiş ve bu devlette ittifak kurmuştur. Almanya, Osmanlı Devleti ile ittifak kurarak, yeni cepheler açarak üzerinde yoğunlaşan anlaşma devletlerinin baskısını azaltmayı, halifeliğin Türk ve İslam dünyasındaki manevi gücünden faydalanarak İngiltere ve Fransa sömürgeleriyle Rusya'da isyanlar çıkarmayı, Osmanlı Devleti'nin jeopolitik durumundan faydalanarak Boğazları ve İngiltere'nin uzak doğuya giden sömürge yollarını elde tutmayı, Berlin-Bağdat demiryolu hattını kurarak Musul ve Kerkük petrollerinden faydalanmayı amaçlamıştır. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesinde, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi, İttihat ve Terakki Fırkası'nın Alman hayranlığı ve askeri ıslahatlarda Almanya'dan faydalanılması, Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar ve düğünü umumi idaresinden kurtulmak istemesi, Osmanlı Devleti'nin siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi, Osmanlı Devlet adamlarının Almanya'nın desteğiyle ülkenin kalkınabileceğine inanmaları gibi nedenler etkili olmuştur. Akdeniz'de bulunan Goben ve Breslau isimli Alman savaş gemileri İngiliz donanmasından kaçarak Osmanlı Devleti'ne sığındılar. 11 Ağustos 1914. Osmanlı Devleti tarafsızlığını korumak için bu gemileri satın aldığını bildirdi. Daha sonra Goben'e Yavuz, Breslau'a ise Midilli isimleri verildi. İtilaf devletleri bu durumu protesto ettiler. Bir süre sonra Yavuz ve Midilli başta olmak üzere Alman amiralinin komutasındaki Türk donanması Karadeniz'e açılarak Rusya'nın bazı limanlarını ve gemileri bombaladı. 23 Ekim 1914. Bu olay üzerine Rusya 1 Kasım 1914'te Osmanlı Devleti'ne savaş açarak Kafkasya'dan saldırıya geçti. Osmanlı Devleti de 12 Kasım 1914'te Rusya, İngiltere ve Fransa'ya savaş açarak Birinci Dünya Savaşı'na girmiş oldu. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesi sonucunda yeni cepheler açılmış ve savaş alanını genişlemiştir. İngiltere Kıbrıs'ı topraklarına kattığını açıklamıştır. Osmanlı Devleti tek taraflı olarak kapitülasyonları kaldırdığını ilan etmiştir. Osmanlı Devleti birçok cephede birden savaşmak zorunda kalmıştır. 3. Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler. Kafkasya cephesi. Rusya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ettikten sonra Kasım ayı başında saldırıya geçerek Türk topraklarını işgale başladı. Başkomutan vekili Enver Paşa, Almanların etkisiyle bölgedeki Türk ve Müslüman halkın ayaklanmasını ve desteğini sağlamak, Orta Asya'daki Türklerle birleşmek ve Turan idealini gerçekleştirmek gibi nedenlerle harekete geçti. Enver Paşa cepheye gelerek 22 Aralık 1914'te Sarıkamış Harekatı'nı başlattı. Ağır kış şartlarından dolayı 150 bin kişilik Osmanlı ordusunda 90 bin kişi hayatını kaybetti. 1915'te yeniden karşı saldırıya geçen Ruslar 1916 yılı başlarında Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon ve Erzincan'ı ele geçirdiler. Ruslar daha sonra Doğu Karadeniz sahillerine de hakim oldular. 1917'de Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkması üzerine Ruslar 3 Mart 1918'de İttifak Devletleri ile Brest-Litovsk Anlaşması'nı imzalayarak Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmiş ve bu anlaşma ile Kafkasya Doğu Cephesi kapanmıştır. Rusya Berlin Anlaşması ile ele geçirdiği Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne geri vermiştir. Çanakkale Cephesi. Anlaşma Devletleri. Ekonomik bunalıma giren Rusya'ya yardım etmeyi ve Rusya'nın Doğu Avrupa ve Kafkaslar'da savaşı sürdürmesini sağlamayı, Osmanlı Devleti'nin başkentini ele geçirerek barışa zorlamayı ve Süveyş kanalıyla Hint yolu üzerinde baskıyı kaldırmayı, Balkan devletlerini kendi yanlarında savaşa sokmayı, Balkanlar'da yeni bir cephe açarak ittifak devletleri arasındaki bağlantıyı koparmayı amaçlamışlardır. 1915'te saldırıya geçen İngiliz ve Fransız kuvvetleri Türk ordularının direnişi karşısında denizde ve karada yenilgiye uğramıştır. Çanakkale Savaşları'nın Osmanlı Devleti'nin galibiyetiyle sonuçlanması, Birinci Dünya Savaşı'nın uzamasına neden olmuştur. Anlaşma devletleri boğazları geçerek Rusya'ya yardım ulaştıramamış ve Rusya'da Bolşevik ihtilaline ortam hazırlamıştır. Bu ihtilal Rusya'da rejim değişikliğine ve Rusya'nın savaştan çekilmesine yol açmıştır. Bulgaristan'ın ittifak devletleri yanında savaşa girmesini sağlamış ve Almanya ile Osmanlı Devleti arasında karadan bağlantı kurulmuştur. Mustafa Kemal bu cephede kazandığı başarılarla ülke içinde ve dışında tanınmıştır. Kanal Cephesi. Cephenin açılmasında İngiltere'nin uzak doğudaki sömürgeriyle bağlantısını keserek asker ve ham madde ihtiyacını karşılamasını engellemek istemesi, Osmanlı Devleti'nin Mısır'ı İngiltere'den geri almak istemesi etkili olmuştur. İngilizlerin asker ve silah yönünden üstün olması, Arapların İngilizler lehine ayaklanması ve Almanlardan gerekli yardımın sağlanamaması, Osmanlıların bu cephede başarısız olmalarına ortam hazırlamıştır. Uyarı. Osmanlı Devleti bu cepheler dışında Suriye, Hicaz, Yemen, Irak, Galicia, Romanya ve Makedonya cephelerinde de savaşmıştır. 4. Fransız devletlerinin savaşa girmeleri. Japonya. Japonya Avrupa devletlerinin aralarındaki mücadeleden faydalanarak uzak doğuda yayılmasını hızlandırmak istedi. 23 Ağustos 1914'te Almanya'ya savaş açan Japonya, Kasım 1914'e kadar Almanların uzak doğu sömürgelerini ele getirerek savaştan çekilmiştir. İtalya. 1. Dünya Savaşı'ndan önce ittifak devletleri grubunda yer alan İtalya, savaş başladıktan sonra tarafsızlığını ilan etti. İtalya'nın Avusturya ile çıkarlarının çatışması, İtilaf devletlerinin İtalya'nın Adriyatik denizindeki çıkarlarını, 12 adadaki hakimiyetini ve Anadolu topraklarından pay almasını kabul etmeleri gibi nedenler, İtalya'nın anlaşma devletleri yanında savaşa girmesini sağlamıştır. 20 Mayıs 1915. Bulgaristan. Bulgaristan, 2. Balkan Savaşı'nda Yunanistan, Sırbistan ve Romanya'ya kaptırdığı toprakları geri almak ve Ege Denizi ile bağlantısını devam ettirmek istiyordu. Osmanlı Devleti'nin Çanakkale cephesinde İtilaf Devletleri'ni mağlup etmesi, Bulgaristan'ın ittifak devletleri yanında savaşa girmesini sağlamıştır. Böylece Berlin-Bağdat arasında kara bağlantısı kurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri. 1. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Amerika Birleşik Devletleri genel dış politikası gereği Avrupa sorunlarından uzak kalmayı esas aldığından savaşın dışında ve tarafsız kaldı. ABD her ne kadar tarafsızlığını ilan etmişse de İtilaf devletleriyle ilişkilerini ve onlara yardımlarını devam ettirdi. 1916 yılında İngiltere ile Almanya arasında denizaltı savaşları hızlandı. Bu duruma ABD tepki gösterdi. Ayrıca Almanya'nın Meksika'yı ABD'ye karşı kışkırtması ve Mart 1917'de iki Amerikan ticaret gemisini batırması ve ABD'nin İtilaf Devletleri yanında savaşa girmesine neden oldu. 2 Nisan 1917. ABD'nin savaşa girmesi 1. Dünya Savaşı'nın bitişini hızlandırmıştır. 5. 1. Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmalar. 18 Ocak 1919'da toplanan Paris Barış Konferansı'nda 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren anlaşmaların taslağı belirlenmiştir. Hazırlanan barış tasarıları ittifak devletlerine ultimatum şeklinde imzalatıldı ve anlaşmaların başına Milletler Cemiyeti Paktı metin olarak konuldu. Böylece Milletler Cemiyeti'nin hukuki ve siyasi yönden kuruluşu sağlanmış oldu. Anlaşma devletleri Almanya ile Versailles, Avusturya ile Saint-Germain, Bulgaristan ile Neli ve Macaristan ile Trianon anlaşmalarını imzalamışlardır. Bu anlaşmalarla mağlup devletlere askeri sınırlamalar ve ağır ekonomik yükümlülükler kabul ettirilmiştir. Savaşa katılan devletlerin sınırları değişmiş, mağlup devletlerin topraklarında yeni devletler kurulmuştur. 6. 1. Dünya Savaşı'nın genel sonuçları. Osmanlı, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorlukları ile Rus Çarlığı parçalanmıştır. Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Litvanya, Macaristan ve Türkiye gibi yeni devletler kurulmuştur. Dünya barışını korumak amacıyla Cemiyet-i Akvam, Milletler Cemiyeti kurulmuş, sömürgeciliğin yerine manda yönetimi almıştır. Sınırların çizilmesinde milliyetçilik ilkesine dikkat edilmemesi azınlıklar sorununa neden olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması, Almanya, Avusturya, Macaristan ve Rusya'daki değişiklikler, Orta Doğu ve Avrupa'da dengelerin bozulmasına ve otorite boşluğuna neden olmuştur. Ümmetçilik anlayışı sona ermiş, Araplar Osmanlı Devleti'nden ayrılmıştır. İlk kez kimyasal silahlar, denizaltı ve tanklar bu savaşta kullanılmıştır. Kimyasal silahların ve uçakların kullanılması, sivil savunma teşkilatının kurulmasında etkili olmuştur. Savaş sonunda Almanya'ya çok ağır şartlarda anlaşma imzalatılması ve İtalya'ya savaş içerisinde vaat edilen toprakların verilmemesi İkinci Dünya Savaşı'na neden olmuştur. Mondros Ateşkes Anlaşması. Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri ile Mondros Ateşkesi'ni imzalamasında devlet adamlarının savaşın kaybedildiğini açıkça görmeleri, Wilson ilkelerine bakarak ümitlenmeleri, Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi üzerine Osmanlı Devleti ile Almanya arasında kara bağlantısının ve yardımların kesilmesi ve İstanbul ve Boğazlar bölgesinin işgali tehdit altında bulunması gibi nedenler etkili olmuştur. Ateşkes görüşmeleri Ege'deki Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda başladı. Görüşmelere Osmanlı Devleti'ni temsilen Bahriye Nazırı Rauf Orbay Bey, Dışişleri Müsteşarı Reşat Hikmet ve Askeri Danışman Sadullah Bey katıldılar. İtilaf Devletleri'ni temsilen de İngiltere'nin Akdeniz Filosu Komutanı Amiral Calthorne katıldı. 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkesi imzalanmıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın bazı maddeleri şunlardır. 1. Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak, Karadeniz'e serbestçe girişin sağlanması yanında buralardaki istihkamlar müttefikler tarafından işgal edilecektir. Bu maddeyle Osmanlı Devleti'nin siyasal varlığı ve İstanbul tehdit altına girmiştir. Anadolu ve Rumeli topraklarının bağlantısı kesilerek Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü bozulmuştur. 2. İtilaf Devletleri'nin ve Ermenilerin esirleri kayıtsız şartsız İtilaf Devletleri'ne teslim edecektir. Ancak Osmanlı savaş esirleri İtilaf Devletleri'nin elinde kalacaktır. Bu madde ateşkes şartları görüşülürken devletlerin eşitliği ilkesine uyulmadığını göstermektedir. Ayrıca İtilaf Devletleri'nin Ermenileri korudukları ve destekledikleri ortaya çıkmıştır. 3. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli görülecek askerlerin fazlası terhis edilecektir. 4. Bütün savaş gemileri gösterilecek olan limanlarda tutuklu bulundurulacaktır. 5. Trablusgarp ve Bingazi'deki Türk subayları İtalyan garnizonlarına, Hicaz, Suriye ve Irak'ta bulunan askeri birlikler İtilaf Devletleri'ne teslim olacaktır. 3, 4 ve 5. maddelerle Osmanlı Devleti askeri yönden savunmasız duruma getirilmiştir. Bu durum İtilaf Devletleri'nin işgallerini kolaylaştırmış ve Türk halkının silahlanarak bölgesel direnişe geçmesine neden olmuştur. 6. Osmanlı Devleti merkezi devletlerle Almanya, Avusturya, Macaristan bütün ilişkilerini kesecektir. Alman ve Avusturya uyruklu asker ve sivil memurlar en kısa zamanda Osmanlı ülkesini terk edecektir. Bu maddeyle İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle ilişkisine de müdahale ederek egemenlik haklarını kısıtlamışlardır. Böylece Osmanlı Devleti'nin diplomatik ilişkilerine sınırlandırmalar getirilerek kontrol altına alınmıştır. 7. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında herhangi stratejik bir noktayı işgal edilebileceklerdir. 16. kaset 2. yüzyılın sonu.